Ayrım 23.
Sayfa 236. Nietzsche yaşamın bilgeliğini Bauba ile özdeşleştirerek hakikati yaşamın ebedi doğurganlığını ve yaratıcılığını, yaratma ve yok etme döngüsünü bir güç istemi, bir masumiyet istemi ve üreme aracılığıyla bir kendini alt etme istemi olan döngüyü sembolize eden kadının üreme organlarıyla özdeşleştirmektedir. Kaufmann Eloises Mysterion'larında kadının cinsel organının, doğurganlığın sembolü ve her şeyin ebedi dönüşünün ve yeniden doğuşunun teminatı olarak yüceltildiğine dikkat çeker. Dipnot Sarah Kaufmann, Baobao Theological Perversion and Fetishism Baobo, Teolojik Çarpıtma ve Fetişizm Çeviren T.B. Strong T.B. Strong ve M.A. Gillespie Nietzsche's New Seas içinde, Nietzsche'nin Yeni Denizleri, Chicago University of Chicago Press 1988, sayfa 175-202, sayfa 197'de. Ama Kaufmann'ın özgün Nietzsche yorumunda gözden kaçırdığı şey her ne kadar bir kadın doğurganlığı ve üretkenliği nosyonunu çok olumlu bir şekilde kullansa da Nietzsche'nin kadınların bizzat felsefeci olmasına iyi bakmadığıdır. Böyle bir özlemleri varsa kısır akademisyenler olarak damgalanırlar. Bu nedenle Nietzsche'nin hakikat ve felsefe anlayışlarının kadınsı bir yazma tarzı için ne denli olumlu bir değer taşıdığının ciddi biçimde sorgulanması gerekir. Nihai olarak Nietzsche'nin düşünme biçiminin genellikle oldukça farklı iki libidinal ekonomi biçimi arasında sıkışıp kalan düşünme biçiminin merkezine gerçek bir belirsizliğin yerleştirilmesinin gerektiğine inanıyorum. Bu düşünme biçimi bir yandan mülkiyet, iyilik, kendi değerini arttırma ve benzeri nosyonları ifade eden uzlaşımsal anlamıyla bir tam ekonomi sergilerken, öte yandan iyilik veya elde etme kazanma yerine israf etme ve elden çıkarmanın vurgulandığı bir bağış ekonomisini ifade eder. Bu Nietzsche'nin yapıtlarında güç istemi öğretisinin niçin oldukça farklı ve birbiriyle bağdaşmayan iki biçimi, bir efendilik, hakimiyet ve tahakküm istemi ve bir vazgeçme ve karışmama kendi haline bırakma istemi, Gelassenheit, varsaydığını açıklayabilir. Ama çalışmasına bu tür bir ayrım yerleştirilirken, güç isteminin armağan etme biçiminde bile Nietzsche'de hala belirgin bir şekilde erkeksi bir nosyon olarak okunabileceğinin, çünkü istemin heteronomik güçlerin, özellikle öteki olarak kazanan, olumsuzlanmasına dayanan ve kendinden kaynaklanan, bağımsız özel bir güç olarak kavradığının değerlendirilmesi gerekir. Özellikle bakınız Z, armağan eden Erdem üstüne 1. bölüm. Çağdaş Fransız teorisyenler arasında sorunlu bir görev olmakla birlikte, felsefede kadınsıyı ifade etmeye en fazla çaba harcamış olan kişi Luce Irigaray'dır. Her ne kadar genellikle kendi kendini baltalayan biyolojik bir özcülüğü oynamakla suçlansa da, savunu olarak Irigaray'ın büyük kısmı yanlış yorumlanan çalışmasının, felsefeden dışlanmış olan kadın sesinin ilk kez dile getirildiği ve kavrandığı hiyerarşik olmayan karmaşık bir dünya deneyimini ifade etmeye çalıştığı öne sürülebilir. Dipnot, Luce Irigaray'a ilişkin bu tür bir eleştiri için bakınız Toril Moy, Sexual Textual Politics, Cinsel Metinsel Politika, Londra Routledge 1988 sayfa 127-150. Irigaray hem kendi zorluklarının kaynağını hem de ötekinin sesiyle konuşma girişimlerinin kaynağını açıkça ortaya koyar. Kadın kendisini kendisiyle özdeşleştirmesini olanaklı kılacak. Hiçbir bakışa, hiçbir söyleme sahip değildir. Dolayısıyla tarihin gelişiminde etkin bir rol oynamıyor. Çünkü kadın, duyulur maddenin hala farklılaşmamış peltesinden, benliğin damıtıldığı tözün deposundan ya da olduğu gibi olmaktan veya burada ve şimdi neyse, dün neydiyse o olmaktan başka bir şey olmamıştır asla. Dipnot, Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, Öteki Kadının Spekülomu, 1974 çeviren G.C. Gill, New York Columbia University Press 1985 sayfa 224. Irigaray'ın temas, hissetme, akış ve sürekli oyun üzerinde yoğunlaşan libidinal bir ekonomiyi betimlemek için kadının cinsel organlarını anımsatarak bedeni yazma girişimi, erkek aklının ve rasyonalitesinin politik yaşamımızın kurumları kadar felsefenin söylemine de hükmetmekle ısrar eden fallosantrik ön yargıları ve varsayımlarına meydan okur. Irigaray, Nietzsche'ye olan aşıkhane bağlamında bir annelik ve beden felsefecisi olarak Nietzsche'nin iddialarını sorgular. Irigaray'ın Nietzsche okuması, Kaufmann'ın ortaya attığı iddialara karşı çıkılmasına yardımcı olur. Irigaray, Nietzsche'nin kadına ilişkin korkularını, kaygılarını, düşlerini ve kabuslarını sorgular ve Nietzsche'nin düşünme biçimine temel bir hınç yerleştirir. Gerçekten seven bir erkeğin sevdiği kişiyi esirgemeyeceğini iddia edebilirsiniz. Bu da kadınınızla mücadele etmeyi reddettiğinizde kendinizi nedenli küçük hissettiğinizi gösterir. Kıskançlığınızı ve nefretinizi geceye saklarsınız. Ama gece yarısı düşlerinizi yorumlamak ve bu fenomeni ortaya çıkarmak istiyorum. Geceniz. İzin verirseniz bundan en korkunç talihsizliğiniz olarak söz edeceğim. Böylece en büyük hıncınızın ne olduğunu sonunda anlayacaksınız. Böylece dünyayı kendimin kılmak için sizinle birlikte dövüşebilir ve sizin doğanızın bir kölesi olmaya son verebilirim. Belki de böylece sonunda tek tanrı olmayı istemekten vazgeçebilirsiniz. Dipnot: Luz Irigaray, Marine Lover of Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche'nin denizci aşığı, çeviren G.C. Jill, New York Columbia University Press, 1991, sayfa 25. Nietzsche yalnızca kadının kendi bağımsız gerçekliğini ve dünya deneyimini kadından esirgemek kaydıyla kadını yaşamın kaynağı olarak onaylar. Kadının bir erkek aracılığıyla dünyayı dolayımlaması, daha düşük bir konum biçimini, bir doğal kulluk ve yükümlülük biçimini varsayar. Öyleyse Nietzsche'nin kadını onaylaması, kadının özerk varlığının olumsuzlanmasını içerir. Nietzsche kadını başına buyruk bırakmayacak ve kendi adına konuşmasına izin vermeyecektir. Nietzsche'nin kadını dışlaması konusunda Irigaray şöyle yazar: "Eğer kadından kendi varlığınızın onaylanmasını istiyorsanız, niçin varlığınızın labirentlerini keşfetmesine izin vermiyorsunuz? Niçin konuşmasına izin vermiyorsunuz? Oluşunuzun sonunu şakıdığı yerden bırakın da size rahatça hayır diyebilsin." AG'ye sayfa 23. Nietzsche imkansız olan başarma, yani kendini yaratan bir felsefeci olarak kendisini doğurabilme arzusuyla yanıp tutuşurken, bu arzusunda en çok saydığı şeye, annenin yaratıcılığına karşı temel bir hınç dile getirir. Bu hınç Nietzsche'nin istemin geriye, geçmişe doğru isteme arzusunda, yani geçmişi ve olmuş olanı isteme arzusunda saptadığı hınçla kıyaslanabilir. Irigaray bu karmaşık ama can alıcı nokta hakkında şöyle yazar: "Arzunuzun imkansızlığını alt etmek, bu kesinlikle son nefesini verirkenki arzunuzdur. Şöyle bir ürünü ya da şöyle bir çocuğu doğurmak tarihinizin bir özetidir ancak. Ama bizzat kendi arzunuzu doğurmak, işte bu nihai düşüncenizdir. Bunu becerememekse en büyük hıncınızdır. Çünkü ya arzunuza uyan işler yaparsınız ya da bizzat arzuyu işiniz kılarsınız. Peki ama böyle bir çocuğu dünyaya getirmek için gerekli malzemeyi nasıl bulacaksınız?" Irigaray olağanüstü bir içgörüyle Nietzsche'nin yaşama ve kadına yönelik erkeksi hıncının doğasını inceler. "Öyleyse tüm çocuklarınızın kaynağına geri dönerek kendinizi tekrar dünyaya getirmek istersiniz. Bir baba olarak mı? Ya da bir çocuk? Ve aynı anda ikisi birden olmak saplanıp kaldığınız nokta değil mi? Çünkü baba olmak için üretmek zorundasınız. Tohumunuz sizden kurtulup çıkmalı. Kendinizinkinden başka güneşleri, şafakları ve alacakaranlıkları doğurmak zorundasınız. Ama aslında şu anda isteminiz her şeyi tekrar içinize geri itmek ve tek güneş olmak ve tek güneşe sahip olmak değil mi? Zamanı yalnızca kendiniz için yakalamak. Soy kütüğünün yükselme ve alçalma hareketini boşlukta bırakmak. Ve her şeyin kökenini ve sonunu mükemmel bir yerde, mükemmel bir halkaya eklemek değil mi isteminiz?" AG'ye sayfa 34. Nietzsche imkansız olanı başarmayı ve kendisini doğuracak, dünyaya getirecek biçimde geçmişe doğru istemeyi arzular. Bunu başarabilmek içinse, gerçekte var olan her erkeğin kendisini dünyaya getirmesi için, yaşamı kendisine armağan etmesi için bir kadına bağımlı olduğu noktada, kadının varoluşunu, gerçekleşimi açısından erkeğe bağımlı olarak yorumlayarak kadının değerini azaltmak zorundadır. Nietzsche'nin kadınların yaratıcı bağımsızlığına duyduğu hınç, özgürleşmiş kadını kısır dişi olarak tanımlamasında açıkça görülmektedir. Ama dikkat edilmelidir ki Nietzsche'nin bu hıncı alışılmadık değildir. Ataerkilliğin tipik örneğidir. Peter Sloterdijk'in öne sürdüğü gibi, Nietzsche'nin özerkliği, kendi kendini doğurma yoluyla kendini yaratma anlayışı, koyutlanan öznenin kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan bağımsız ve gururlu bir özne ve kendi doğumunun, kendisini bir bağımlılık ilişkisi içinde bulacağı bir doğumun, dehşeti ve çirkinliği olarak gördüğü şeyi bastıran bir özne olması anlamında erkeksi bir anlayıştır. Nietzsche kişinin düşük yapmış, güdük kalmış ve zehirlenmiş kimselerin bize sundukları tiksindirici, mide bulandırıcı görüşten kendini kurtarması zorunluluğundan söz eder. Dipnot. Bakınız Peter Sloterdijk, Euro Taoizm, Avrupa Taoculuğu, Tom Darby, Nietzsche and the Rhetoric of Nihilism içinde. Nietzsche ve Nihilizm Retoriği, Ottawa, Ontario, Carleton University Press, 1988. Sayfa 99-116, sayfa 110-111'de. Sloterdijk önemli, çok önemli bir soru ortaya atar. Bu kendini doğurma, tahammül edilemez bir kökenden daha en baştan kurtulma çabası değil mi? AG'ye sayfa 110. Nietzsche'nin kendi ve tabii bizim insanca, pek insanca kökeninden kurtulma çabası, sıradan, özürlü, kadınsı ve doğal olana karşı nefret beslemesi sonucunu doğurur. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt'te, kadın erkek ilişkilerini kendi aristokratik ön yargılarına uygun biçimde yorumlar. Söz gelimi, yaşlı ve genç kadınlar üstüne başlıklı söylevde, erkek derinlik, kadınsa yüzey kapsamında yorumlanır. Aralarındaki ilişki ise katı bir ırk ayrımının hakimiyetindedir. Erkek kadın için bir araçtır sadece, amaçsa çocuktur. Kadındaki her şeyin bir tek çözüm yolu vardır, buna gebelik denir. Erkek içinse kadın hem bir tehlike hem de bir oyun. Erkek savaş için eğitilmeli, kadınsa savaşçıyı dinlendirmek için, gerisi deliliktir. Ayrıca erkeğin mutluluğu istiyorum, kadının mutluluğu istiyor. Nietzsche'nin buradaki çıkarımları cinsiyetçidir. Çünkü Derrida'nın da iddia ettiği gibi kadın bir esrar ve bir belirsizlik olduğundan değil, eksik olduğundan kadını sığ olarak tanımlar. Kadın varoluşuna derinlik ve anlam kazandırmak için bir erkeğe ihtiyaç duyar. Irigaray'ın okuması Nietzsche'nin bir kadın yaratıcılığı nosyonu kullanmasının son derece sorunlu olduğunu gösterir. Ataerkil kültürde annenin kutsallaştırılmasının kadınları tabi kılmaya, ikincil konumlarda ev, özel alan ve benzeri kapalı tutmaya yönelik faydalı bir araç olarak hizmet ettiğinin farkına varılması gerekmektedir. Ama kadın doğurganlığı ve üretkenliğinin onaylanmasının kadınları bir annelik rolüne indirgemesi gerekmez. Kadınsı yaratıcılık nosyonuyla ilgili asıl sorun, bu nosyona kadınları kötüleyen ve genelde kadınların felsefe söyleminden ve kamusal yaşamın kurumlarından dışlanmasını destekleyen erkek felsefeciler tarafından sahip çıkılmasından kaynaklanır. Kadınlara yaratıcı konuşma fırsatı verilmemekte ve sessiz kalmaları sağlanmaktadır. Ya da katılımlarına izin verildiği istisnai durumlarda erkekler gibi konuşma kaydıyla konuşabilmektedirler. Sonuç. Nietzsche'nin ancak üslup sorunu politikayı ve tarihi etkileyen bir soruna dönüştürüldüğünde, erkeklerin ve kadınların doğasına ilişkin radikal düşünme biçimi açısından önemli olabileceğine inanıyorum. Öncelikle kadınlık ve erkeklik sorununun kadınların ezilmesinin ve ataerkilliğin tarihiyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bunlar birbirinden kopuk iki konu değildir kesinlikle. Kadınların felsefeden dışlanmaları, kamusal alandan dışlanmalarına ve politik yaşamda erkeklik değerlerinin kadınlık değerleri üzerinde üstünlük kurmasına tekabül etmektedir. Örneğin Platon gibi bir filozof ilkelerini hiçe sayıp kadınlara eşitlik kazandırıyor göründüğünde bile kadınların kadınlık vasıflarını, duygu, tutku, önsezi ve benzeri bastırarak erkeksi özellikler kazanmaları gerektiğini öngörmektedir. Diana Kuhl'un da dikkat çektiği gibi özgürleşmiş kadınlar sonuçta erkeklik normuna yakınlaşan kadınlardır. Rasyonel, bastırılmış, öz disiplinli, özerk, rekabetçi ve benzerleridirler. Dipnot: Diana Kuhl, Women and the Political Theory, Kadınlar ve Politik Teori, Brighton Harvester Press, 1988, sayfa 3. Politik felsefe söylemi, hukuksal bir özne olarak benliğin tarihsel kuruluşunun geçerliliğini ön gerektiren bir dizi karşıtlık temelinde erkek-kadın, akıl-arzu, kamusal-özel kurulmaktadır. Bu benlik tarafsız değildir. Erkeksi erdemler ve değerlerle tıka basa dolu bir erkek benliğidir. Feministlerin hiç durmaksızın yineledikleri gibi bizi kendimiz yapan doğa değil tarihtir. Yeni feminist düşünce, insan kimliğine ilişkin liberal hümanist anlayışın karşısına muazzam bir meydan okumayla çıkar. Liberal politik düşüncede insan öznenin varoluşu basitçe doğru olarak kabul edilir ve insan öznenin rasyonel ve özerk olduğu varsayılır. Ama politik ve hukuksal öznel olarak kimliklerimizin ötekilik biçimleri olarak kadın ve kadınsının olumsuzlanması temelinde inşa edilmekte olduğu yeterince açıktır. Böylece tıpkı post insanda olduğu gibi postmodern bir politikanın cinsel farklılık konusunu gündeminin en üstüne yerleştirmesi gerekmektedir. Hiç şüphesiz konu benim burada kadınsının dışlanması ve erkeksinin onaylanması kapsamında sunmakta olduğumdan çok daha karmaşık. Söz gelimi kadınsının batı felsefesi ve sanatından dışlanmakta olmadığı ama yalnızca erkekler tarafından, örneğin Nietzsche gibi, temellük edilmekte olduğu ve erkek felsefeciler ve sanatçılar kadınsı yönlerini ve vasıflarını sergilemelerinden ötürü yüceltilirken, erkeksi değerler ve yönler dile getiren veya açığa vuran kadın sanatçıların ve tabii yalnızca sanatçılar değil, kadına yakışmaz olarak ve doğanın grotesk deformasyonları olarak görüldükleri öne sürülebilir. Dolayısıyla erkekler erkeksi ve kadınsı nitelikler kapsamında kimlikleriyle oynayabilme serbestisine sahipken, kadınlara bu özgürlük tanınmamakta ve bunun yerine ataerkil kültürde sabit roller ve kısıtlı kimliklerle donatılmaktadırlar. Burada kadınsılığı, uysallık, tevazu, sabır ve benzeri pasif, kölece niteliklerle özdeşleştirmiyorum. Baobab'ın öyküsünün gösterdiği gibi dişi yıkıcı bir sefihlik ve müstehcenlik açığa vurarak yaygın kadınlık anlayışlarını sarsma ve bozma gücüne sahiptir. Hem kadınlar hem de erkekler için sabit cinsel kimlikler tahsis edilmesine meydan okuyan bir yazar var. Helen Csikszentmihalyi. İrigaray gibi o da kadınsı bir yazma biçimini ifade etme çabası esnasında biyolojik özcülük suçlamasıyla karşılaşmak zorunda kaldı. Radikal bir cinsel politikayı kuşatan güçlüklerden biri de ötekiliğin tarihte hiçbir zaman hoş görülmeyip aksine sürekli olarak yeniden temellük edilme ve sindirilmeye maruz kaldığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Csikszentmihalyi bizi cinsel farklılık sorunundan söz ederken ihtiyatlı olmaya davet eder. Yalnızca tüm erkeklerin içlerindeki kadınsılığı bastırmakla kalmayıp, aynı zamanda bazı kadınların yalnızca erkeksiliklerini ortaya koyduklarının ve tersi, görülebilmesi için erkek erkeksi ve kadın kadınsı karşıtlıklarının çekinceli biçimde kullanılması gerektiğini ileri sürer. Nitekim farklılık toplumsal olarak belirlenmiş cinsiyetler temelinde dağıtılmaz. Dipnot: Helen Csikszentmihalyi ve Catherine Clamon, The Newly Born Woman, Yeni Doğmuş Kadın, çeviren B. Wing, Minneapolis University of Minnesota Press, 1986, sayfa 81. Csikszentmihalyi bunun özcü bir yoruma saplanıp kalma tehlikesine karşı bizi uyarmak için öne sürmektedir kesinlikle. Başka bir dönemde 2 ya da 300 yıl içinde cinsel farklılığa ne olacağını, neyin cinsel farklılık sayılacağını kestirmek imkansızdır. Ama yanılmamalıyız. Erkekler ve kadınlar basite indirgenmeksizin analiz edilmeleri neredeyse olanaksızlaşmış, çok eski kültürel belirlenimlerin ağına takılıp kalmışlardır. Temsillerin, imgelerin, düşünümlerin, mitlerin, özdeşleşmelerin hızla çoğalarak herkesin imgelemini dönüştürdüğü, biçimini bozduğu, sürekli değiştirdiği ve herhangi bir kavramsallaştırma girişimini peşinen geçersizleştirdiği bir ideolojik tiyatronun tuzağına düşmeksizin artık ne erkekten ne de kadından söz edilebilir. AG'ye sayfa 83. Tahayyül edilecek şey nedir? Csikszentmihalyi bizi sonuçları şimdiki perspektiflerin dar ufkunda kalılarak düşünülemeyecek radikal bir dönüşüm, davranışların, rollerin, zihniyetlerin ve politikanın kökten dönüştürülmesi tasarlamaya çağırır. Csikszentmihalyi radikal reform için gerekli üç şey saptar. Birincisi öğretim ve eğitim yapılarında anlam, mit ve temsilin üretim ve yeniden üretimini etkileyecek genel bir değişim. İkincisi her kişinin kendi bedeniyle kurduğu ilişkinin kendimiz olan uçsuz bucaksız maddi organik duyumsal evrene yakınlaşacak biçimde biseksüellüğün onaylanması yönüne çevrilmesini amaçlayan bir cinsel özgürlük. Ve üçüncüsü politik ekonomide bir değişim olmaksızın libidinal ekonomide de hiçbir değişim olamayacağı için toplumsal kurumlar ve yapılarda sağlanacak politik dönüşümler. Tüm bu dönüşümlerin sonucunda Csikszentmihalyi'nin da ifade ettiği gibi bugün erkeksi ve kadınsı olarak yorumladığımız şeyler artık eskisi gibi olmayacaklardır. Genel farklılık mantığı da fallosantrik bir akıl yürütme ve eril bir politika biçiminin dayattığı başat kutupsallıklarla sınırlandırılamayacaktır. Bu görevi gerçekleştirmek için gerekli olan şey ise insan denen hasta hayvanın sınırları ötesine geçen Nietzsche'nin üst insan olarak adlandırdığı yeni insanların doğuşudur. Biz kendimiz olmalıyız, neysek o olmalıyız der Nietzsche. Csikszentmihalyi'nin deyişiyle karmaşık, hareketli, açık erkekler ve kadınlar olmalıyız. Kendileri olurken üst insan kimlikleri Nietzsche'nin en vahşi, en çılgın düşlerinde tahayyül edebileceği şeyin bile ötesine geçen erkekler ve kadınlar olacaktır. O, kusursuz nihilist ya da Nietzsche olayı. Eleştirmen olarak hayvanlar, korkarım hayvanlar insanı güvenilir hayvan sağduyusunu çok tehlikeli bir şekilde yitirmiş, kendilerine benzeyen bir varlık olarak görüyorlar. İnsanı çıldırmış bir hayvan, gülen hayvan, gözyaşı döken hayvan, bedbaht hayvan olarak görüyorlar. Nietzsche, Şen Bilim 224. Büyük düşünürün en büyük erdemi bilen bir insan olarak korkusuzca, çoğunlukla mahcubiyetle, çoğunlukla son derece hafife alarak ve gülümseyerek kendisini ve kendi yaşamını kurban ettiği yüce gönüllülüktür. Nietzsche, Tan Kızıllığı 459. Nietzsche'yi politik bir düşünür olarak resmeden bu Nietzsche okumamı, Nietzsche'nin düşüncesini günümüzde en iyi nasıl anlayabileceğimiz ve nasıl temellük edebileceğimiz konusunda bazı önerilerle noktalayacağım. Temel noktada Nietzsche'nin kendisini ilk kusursuz nihilist olarak tanımlamasının anlam ve önemini nasıl yorumlamamız gerektiğiyle ilişkili olduğuna inanıyorum. Nietzsche ilk kusursuz nihilist olarak kendi deneyiminin örnek alınması gereken bir konum teşkil ettiğine inanmaktadır. Onun nihilizm deneyimi taklit edilecek, göstermelik bir şey olarak değil, bir örnek olarak daha çok kendisinden ders alınacak bir şey, kendisinden yeni bir yaşamın doğabileceği bir şey işlevini görmektedir. Kendisini bize bir kurban olarak sunar Nietzsche. Karşılıksız bir adak olarak, kendisini çağımızın eşi benzeri olmayan tipik öğreticisi olarak görür, çünkü düşünme biçimi hem yaşamın dekadansının batış belirtilerini, hem de yaşamın büyümesi ve bolluğunun yükselme işaretlerini açığa vurur. Bu nedenle hem bir sonu hem de yeni bir başlangıcı temsil eder. Düşünme biçiminin anlamı temelde muğlak veya çift mahiyetlidir. Zweideutig.